Ayrım 25.
Sonra mendilini asıl amacı için gök gürültüsü gibi bir ses çıkararak kullandı. Miss Havisham de onu benimle aynı dakikada görmüştü. Herkes gibi bu kadının da Bay Jaggers'tan korktuğu hemen anlaşılıyordu. Kendini toplamak için büyük bir çaba harcadı. Sonra kekeleyerek, "Her zamanki gibi tam dediğiniz saatte buradasınız," diye konuştu. Vasim, "Her zamanki gibi tam zamanında," diyerek yanımıza yaklaştı. "Nasılsınız Pip?" "Miss Havisham, sizi ben gezdirebilir miyim? Bir tek tur." "Ey Pip, geldin demek." Ona ne zaman geldiğimi söyledim. Miss Havisham'ın bana nasıl gelip Estella'yı göreyim diye haber yolladığını anlattım. Vasim bunu duyunca, "Ah, harika bir kız," dedi. Sonra Miss Havisham'ın koltuğunu tek eliyle itmeye başladı. O iri ellerinin öbürsünü cebine soktu. Gören de bu cebin gizlerle dop dolu olduğunu sanırdı. Jaggers sonunda durduğu zaman, "Ey Pip, Miss Estella'yı kaç kez görmüştün daha önce?" diye sordu. "Nasıl kaç kez?" "Kaç kez işte? 10.000 kez mi?" "Yok canım, o kadar çok değildi elbet." "2 kez?" "Miss Havisham, Jaggers," diye karışarak beni kurtardı. "Benim sevgili Pip çocuğumla alay etme. Hadi şimdi ikiniz birden gidin de yemeğinizi yiyin bakalım." Vasim bu isteğe uydu, karanlık merdiveni el yordamıyla birlikte indik. Arkada parke döşeli avludaki ayrı bölmeye doğru ilerlediğimiz sırada Vasim bana Miss Havisham'ı yiyip içerken kaç kez görmüş olduğumu sordu. Bana her zamanki gibi 100.000 kez de tek bir kez arasında bir seçenek tanıdı. Şöyle bir düşündükten sonra, "Hiçbir zaman," dedim. Vasim çatık, düşünceli bir gülümseyişle, "Hiçbir zaman da görmeyeceksin Pip," dedi. Dünyadan elini eteğini çekti çekeli kimsenin onu yerken içerken görmesine izin vermemiştir. Geceleyin kalkıp evin içinde dolaşır. Eline geçirdiği yemeklerle karnını doyurur. "Kuzum efendim, bir şey sorabilir miyim size?" "Sorabilirsin. Ben de yanıtlamaktan kaçınabilirim. Sor bakalım." "Estella'nın soyadı Havisham mı? Yoksa..." "Verebileceğim başka bir ad yoktu ki." "Yoksa ne?" diye Jaggers sordu. "Havisham mı?" "Havisham." Bu arada sofra başına gelmiştik. Estella ile Sarah Pocket bizi beklemekteydiler. Bay Jaggers baş köşeye oturarak ev sahipliği yaptı. Estella onun karşısına geçti. Sarılı yeşili dostumla ben de karşı karşıyaydık. Yemekler çok güzeldi. Hizmetimizi bir kadın gördü. Bu kadına bu evde hiç rastlamamıştım. Gene de belki yıllardır buradaydı da benim haberim olmamıştı. Öylesine gizemli bir yerdi ki bu ev. Yemekten sonra Vasim'in önüne bir şişe çok nadide eski Porto şarabı getirip koydular. Kendisinin bu şarabı iyi bildiği anlaşılıyordu. O zaman iki hanım biz erkekleri sofrada bırakarak çekildiler. Jaggers bu evin çatısı altındayken öyle sıkı ağızlı bir giz küpü olup çıkıyordu ki bunun bir eşini başka hiçbir zaman görmedim. Jaggers'ın kendisinde bile. Bakışlarını bile gizli tutmaya çalışır gibiydi. Yemek boyunca Estella'nın yüzüne hiç bakmadığı söylenebilir. Estella ona bir şey söylediği zaman Jaggers kulak veriyor, sırası gelince de yanıtlıyordu. Ama kızın yüzüne baktığını hiç görmedim. Bir yandan kız durup durup merak, ilgi, hatta biraz da güvensizlikle ona bakıyor ama Jaggers bunu da fark etmiyormuş gibiydi. Yemek boyunca benim mirasçısı olduğum servetten sık sık söz açarak Sarah'ın yeşilden sarıya, sarıdan yeşile dönüşmesini sağladı. Bundan da buruk bir tat aldı. Hem de nasıl yapıyorsa yapıyor bu konudaki lafları diyebilirim ki benim haberim olmadan benim ağzımdan alıyordu. Gene de konunun Miss Sarah üstündeki etkisini de hiç algılamaz gibiydi. Baş başa kaldığımız zaman bana dünyada söyleyemeyeceği çok önemli bir şeyler biliyormuş gibi bir tavır takındı. Önünde başkaca bir tanık olmadığına göre şarabını sorgudan geçirmeye başladı. Bardağını şamdanın ışığına tuttuktan sonra bir yudum şarap alıyor, dilinin üstünde şöyle bir dolaştırıp tutuyor, gene bardağına bakıyor. Bu kez şarabın kokusunu içine çekiyor, bir yudumunu denercesine emdikten sonra içiyor, bardağını yeniden doldurup sorguya çekiyordu. Öylesine ki bir ara şarabın ona beni zedeleyebilecek bir şeyler söylemiş olduğuna inanacağım geldi. Bir konuşma başlatmak için 3-4 cılız girişimde bulundum. Ancak Jaggers ne zaman benim bir şey sormak üzere olduğumu görse hemen bardağını eline alıp kaldırarak bana bakıyor. Sonra "Boşuna yorulma çünkü yanıt vermeyeceğim sana" dercesine şarabını dilinin üzerinde yuvarlamaya koyuluyordu. Miss Pocket ise beni görüp durursa delirebileceğini anlamış olsa gerekti. Belki bir an kendini tutamayarak püsküllü yer sileceğine benzeyen başlığını koparıp yere çalacak, böylece takma saçları da dört bir yana saçılacaktı. Kadıncağız bu tehlikeyi sezmiş olacak ki Sonradan bir sevişimin odasına çıkıp da dörtlü vist oynadığımız zaman ortalıkta gözükmedi. Bu arada Miss Havisham tuvalet masasının üstündeki takılardan en güzelleri ile Estella'nın saçlarını, kollarını, göğsünü öyle bir donatmıştı ki insanın ağzı açık kalıyordu. Jaggers'ın bile o kalın kaşlarının altından genç kıza baktığını, onun bu yanar döner yenekli ışıklı parıltılarıyla süslenen güzelliği karşısında kaşlarını şöyle bir kaldırdığını gördüm. Bizim aslarımıza el koyuşuna, oyunların sonunda bizim papazlarımızla kızlarımızın şanını hiçe indirgeyen ufak değersiz kağıtlarla ortaya çıkışına hiç değinmeyeceğim. Bize çoktan çözümlediği üç tane kolay, zavallı bilmece gözüyle baktığını seziyordum. Ne var ki bunun da üstünde duracak değilim. Beni tedirgin eden şey onun varlığının buz gibi soğukluğu ile benim Estella'ya karşı beslediğim duyguların ateşi arasındaki bağdaşmazlıktı. Bu duyguları olanca ateşiyle bu adamın yanı başındayken duymak bana işkence gibi gelen şey işte buydu. Saat 9'a kadar oynadık. Bu arada Estella'nın Londra'ya gelişinin bana önceden bildirilmesine benim de onu gidip arabadan karşılamama karar verdik. Sonra veda ettim ona, eline dokundum ve yanından ayrıldım. Valsim Mavi Deniz Hanı'nda yanı başımdaki odada kalıyordu. Gecenin ileri saatlerine dek Miss Havisham'ın sözleri kulaklarımda çınladı durdu. Sev onu, sev onu, sev, sev, sev. Ben de bu sözleri kendime göre çevirip yüzümü yastığıma gömerek seviyorum onu, seviyorum. Seviyorum, seviyorum diye yüzlerce kez fısıldadım. Sonra içim şükran duygularıyla doldu taştı. Çünkü benim için saklıyorlardı onu. Ben ki bir zamanlar bir demirci çırağıydım. Sonra düşündüm ki o, Estella, benim bu konudaki şükran sarhoşluğumu paylaşmaktan ne yazık ki henüz çok uzaktı. Benimle yakından ilgilenmeye ne zaman başlayacaktı acaba? Onun bağrında şimdi suskun uyuyan o yüreği ne zaman uyandırabilecektim? Ah doyluk. Kendi duygularım öylesine yüce, öylesine derin geliyordu ki bana. Beri yandan Estella Joe'yu küçük görür diye benim de Joe'dan uzak duruşumda hiçbir küçüklük, hiçbir ayıp görmüyordum. Daha bir gün önce Joe'nun söyledikleri gözlerimi yaşartmıştı. Ama ne çabuk kuruyuvermişti bu yaşlar. Tanrı beni bağışlasın. Ne de çarçabuk kuruyuvermişti. 30. Ertesi sabah handa giyinirken uzun uzun düşünüp taşındıktan sonra Vasime Orlik'ten söz açarak onun Miss Havisham'ın bekçiliğini yapacak güvenilir bir adam olduğunu sanmıyorum demeye karar verdim. Vasim konuyu genel geniş bir açıdan ele alarak elbette değildir Pip diye bana hak verdi. Güvenlik görevlerini yüklenen kimselerin hangisi işinin adamıdır ki? Bu adamın bu iş için özellikle uygunsuz olduğunu öğrenmek onun neşesini yerine getirir gibiydi. Orlik konusunda verdiğim bilgileri hoşnutluğa benzer bir baş sallayış ile dinledi. Ben sözlerimi bitirince Vasim, peki Pip dedi. Birazdan gelip ücretini öder, işine son veririm. Onun işi böyle kestirip attırması beni biraz kaygılandırdı. Daha yavaş gitmekten yanaydım ben. Dostumuz Orly'in güçlük çıkartabileceğini bile söyledim. Ama Jaggers, yok çıkartmaz diyerek bunu ispatlamak ister gibi cebinden mendilini çıkarıp açtı, kendine iyice güvenen bir tavırla. Hele benimle tartışmaya kalksın da görelim dedi. İkimiz de Londra'ya öğle arabasıyla dönüyorduk. Ben pambukuk çıkıp gelecek diye korkumdan o sabah nasıl kahvaltı ettiğimi bilememiş, ellerimin titremesinden çayımı zor içmiştim. Bu yüzden şimdi Jaggers'a biraz yürümek istediğimi, o köşkteyken ben de Londra yolu boyunca yürüyüşe çıkacağımı söyledim. Bunu arabacıya söylemesini, bana yetiştikleri zaman durup beni almalarını rica ettim. Böylece kahvaltımı bitirir bitirmez senden kaçabilmenin yolunu bulmuştum. Pambukuk'un evinin arkasından kırlara sapıp bir kilometrelik kadar bir yol dolaştıktan sonra bu tuzağın biraz ötesinde gene yukarı sokağa çıktım. Pambukuk'un yerini geçmiş olduğumdan tehlikeyi az çok atlatmış sayılacağımı düşünüyordum. Kendimi gene bu küçük, eski, sessiz kasabada bulmak ilginçti doğrusu. Arada beni tanıyanların birden irkilerek duralamaları, sonra dönüp arkamdan bakmaları da hoşuma gitmiyordu diyemem. Esnaftan bir ikisinin dükkanlarından fırlayıp önüm sıra ilerledikleri, sonra da benimle yüz yüze gelebilmek amacıyla bir şey unutmuş gibi dönüp bana doğru yürüdükleri bile oldu. Böyle durumlarda hangi yanın daha kötü numara yaptığını bilemeyeceğim, çünkü onlar amaçları bana bakmak değilmiş gibi, ben de onların bu yaptıklarını anlamamışım gibi davranıyorduk. Yine de böyle dikkatleri çeken seçkin bir kişi olmak bir ayrıcalıktı. Ben de bundan büyük bir kıvanç duymuyor değildim. Gel gör ki zalim felek karşıma hınzırlıklarının sonu olmayan o piç kurusu terzi Trab'ın çırağı olacak o yumurcağı çıkardı. Bir ara karşıma baktığımda Trab'ın çırağının elindeki boş mavi bir torbayı bacaklarına çarpa çarpa karşıdan bana yaklaşmakta olduğunu gördüm. Onu hiç görmezlikten gelerek senin kanlılıkla geçip gitmenin bana en yaraşan davranış olacağını, onun kafasındaki şeytanlıkları da önleyeceğini düşünerek maske gibi bir yüzde ilerledim. Kazandığım başarıdan ötürü kendi kendimi kutlamaktaydım ki birden tribün çırağını bir titremedir aldı. Dizleri birbirine vuruyordu. Saçları diken diken olmuşçasına kasketi düşmüştü. Her yanı zangırdayarak sarsak adımlarla yolun ortasına doğru sendeledi. Sonra benim vakur tutumumun verdiği pişmanlık ve korkudan ötürü bayılmak üzereymiş gibi yaparak ''Tutun beni, ey ahali, korkuyorum!'' diye bağırdı. Yanından geçtiğim sırada sonsuz bir saygıyla tozların arasına kapandı, dişlerinin takır takır vurduğunu gördüm. Buna katlanması zordu doğrusu. Neylersiniz ki meğer bir hiçmiş. 200 adımlık yol ancak gitmiştim ki, Trabin çırağının gene karşımdan beri gelmekte olduğunu görünce anlatılmaz bir dehşet, şaşkınlık ve öfkeyle zangırdadım. Dar bir ara sokağın köşesini dönmekteydi. Mavi heybesini sırtına atmış, gözleri dürüst bir çalışma hevesiyle parlıyor, adımlarında bir an önce iş yerine varmak için duyduğu neşeli sabırsızlık okunuyordu. Beni görünce sözüm ona, o da beyninden vuruldu, gene deminki gibi tir tir titremeye başladı. Ne var ki bu kez bir topaca dönmüş gibiydi. Dizlerini bükmüş, ellerini yalvarırcasına kaldırmış, kendi çevresinde fır dönüyordu. Sokakta birikmiş olan seyirciler onun bu çektiklerini büyük bir keyifle seyrediyorlardı. Bense yerin dibine geçmiş, ne yapacağımı şaşırmıştım. Yürüyüp gittim. Ama postaneye bile varmadan trabin çırağını gene görmez miyim? Bir arka sokaktan yıldırım gibi fırlamış gelmekteydi. Şimdi tümüyle değişmişti. Heybeyi benim paltoma benzeterek omzuna geçirmiş, karşı kaldırımdan çalımlı adımlarla horozlanarak bana doğru ilerliyordu. Çevresini bu gösteriden pek zevklendikleri anlaşılan bir sürü çoluk çocuk sarmıştı. Trabin çırağı arada onlara elini şöyle bir sallayarak ''Tanımıyorum kardeş'' diye kırılıp dökülüyordu. ''Hiçbirinizi bilmiyorum valla.'' Bu çocuğun beni nasıl kızdırdığını, nasıl yerin dibine geçirdiğini anlatabilsem sizlere. Hele tam karşılaştığımız zaman gömlek yakasını kaldırıp yan sakalını vurduktan sonra ellerini beline dayayıp kalçasını kıvırarak, dudaklarını büzüp kaşlarını kaldırarak ''Tanımıyorum ben sizleri.'' ''Tanrı çarpsın bilmiyorum ki hiçbirlerinizi'' diye kırıtması yok muydu? Bununla da kalmayıp horoz gibi öterek peşime düştü. Köprü boyunca kovaladı. Beni demirci çıraklığı ettiğim günlerden tanıyan düşkün bir horoz gibi öyle tasalı bir ötüşü vardı ki, kasabadan fiyakan bozulmuş durumda ayrılmamın, daha doğrusu kasabanın beni kırlara doğru püskürtmesinin bir simgesi oldu bu acıklı ötüş. Ama o sabah trabin çırağının canını almaktan başka ne yapabilirdim? Şimdi bile düşünemiyorum. Olup bitene katlanmaktan başka yapabileceğim bir şey aklıma gelmiyor. Zaten küçük canavarı bir kaşık suda boğmaktan daha hafif bir öş de beni doyurmazdı ki. Üstelik kimsenin başa çıkamadığı, ele avuca sığmaz, yedi canlı bir ejderdi bu çocuk. Köşeyi kıstırdığınızı sandığınız dakikada bacaklarınızın arasına fırlayıp kaçan, bir de sizinle zevklenircesine kahkaha atan cinsten. Gene de ertesi günkü postayla terzi traba mektup yazmaktan geri kalmadım. Bütün saygın kişilerin tiksintisini kazanan bir çocuğu çırak diye tutarak toplum görevlerini hiçe saydığını, Bay Pip'in böyle bir kişiyle bundan böyle iş yapamayacağını kendisine bildirdim. İçinde Bay Jaggers'ın da bulunduğu araba biraz sonra bana yetişti. Binip yerimi aldım. Böylece Londra'ya döndüm. Sağ ama salim değil. Çünkü bütün keyfim kaçmış, içim ezgindi. Arabadan iner inmez Joe'ya kendim gidemedim diye özür dilemek yolu bir küçük fıçı lakerdayla gene bir küçük fıçı istiridye salamurası postaladım. Sonra Bernard'ın hanının yolunu tuttum. Herbert'ı sofrada soğuk etle karın doyurur buldum. Beni sevinçle karşıladı. Bizim baş belasını soğuk etin yanına başka birkaç şey aldırmak üzere kafeteryaya gönderdim. İçimden arkadaşım, can yoldaşım olan Herbert'a hemen o gece açılmak geliyordu. Baş belası sofada beklediği sürece gizli konuşmak söz konusu edilemezdi. Çünkü sofamız bir bakıma anahtar deliğine açılan oda sayılabilirdi. Bu yüzden baş belasını tiyatroya yolladım. Bu amansız efendiye olan katıksız kulluğumun bundan iyi bir örneği verilemez sanıyorum. Ona iş yaratmak amacıyla durmadan uydurmak zorunda olduğum kaçamaklar. İnsan umarsızlıktan kıvranırken öyle küçülebiliyor ki çocuğu kimi zaman saatin kaç olduğuna baksın diye Hyde Park'ın köşesine yolladığım olurdu. Yemeğimizi bitirmiş, ayaklarımızı ocağın siperine dayamış otururken ''Herbert'cığım sana söyleyecek çok önemli, çok özel bir şeyim var.'' diye lafı açtım. O da ''Sevgili Handel'cığım, bana böyle açılman benim için bir onurdur. Konuşacaklarımızın da burada kalacağına güvenebilirsin.'' dedi. ''Benimle, bir de ikinci bir kişiyle ilgili bir konu Herbert.'' dedim. Herbert bacak bacak üstüne atıp başını yan yatırarak ateşe baktı. Bir süre boş yere ateşi seyrettikten sonra gene bana baktı. Çünkü ben lafımın arkasını getirmemiştim. Herbert dedim. elimi dizine koyarak, ben Estella'yı seviyorum. Tapınıyorum ona. Şaşkınlıktan donup kalacağı yerde Herbert son derece rahat, umursamaz bir tavırla, anladık dedi. Sonra, aman Herbert, ne demek sonra? Başka bir söyleyeceğin yok mu? Herbert, sonrasını öğrenmek istiyorum elbet dedi. Yoksa öbürsü bilmediğim şey değil ki. Nereden biliyorsun diye sordum. Nereden mi biliyorum Handel? Senden elbet. Ama ben sana hiç söylemedim ki bunu. Söylememiş. Saçını kestirip geldiğin zaman da bana bir şey söylemezsin. Ama benim bunu bilmeye yetecek aklım vardır elbet. Senin Estelle'ye yanıp tutuştuğunu seni tanıdığım günden beri biliyorum dostum. Sevdanı buraya el çantanla birlikte getirdin. Söylemekmiş. Başlangıçtan beri her Tanrı'nın günü sabahtan akşama dek söyleyip duruyorsun ya. Bana kendi yaşantını anlattığın zaman Estelle'ye küçücük çocukken ilk görüşte vurulduğunu da anlatmış oldun. Bunun şimdiye dek hiç farkında değildim. Öğrenmekten hoşnut kalarak peki öyleyse dedim. İlk görüşte vuruldum ona, sonra da her zaman tapınırcasına sevmekten hiç vazgeçmedim. Bu arada Avrupa'dan dönmüş, anlatılmaz güzellikte şık bir salon kadını olmuş. Dün gördüm onu. Eskiden ona tapınıyorduysam şimdi iki kat daha çok tapınıyorum. Öyleyse ne mutlu sana dedi Herbert. Ne mutlu ki ona eş olarak seçilip ayrılmışsın. Yasak bölgeye adımımızı atmaksızın kendi aramızda söyleyebiliriz değil mi? Bu konuda ikimizin de hiçbir kuşkusu olmadığını. Peki bu tapınırcasına sevme konusunda Estella'nın düşünceleri nedir biliyor musun? Başımı karamsarlıkla yandan yana sallayarak ona bakarsan dedim. Benden binlerce kilometre ötede henüz. Sabret sevgili Handel. Önünde çok zaman var daha, çok. Bana başkaca bir şey söylemek istiyor musun? Söylemeye utanıyorum dedim. Bir yandan madem aklımdan geçiriyorum, söylemeye de utanmamalıyım. Bana ne mutlu diyorsun. Evet, ne mutlu bana. Daha dün bir demirci çırağıydım, bugünse. Peki bugün neyim ben? Ne olduğumu söyleyebilirim. Herbert gülümsedi, sonra eliyle benim elime vurarak, ille bir şey demek istiyorsan iyi bir çocuk olduğunu söyleyebilirsin diye karşılık verdi. Bir yandan kanı kaynayan atılgan bir insan, bir yandan kararsız. Pek gözlülükle utangaçlığın, eylemcilikle düşçülüğün tuhaf bir bileşimi. Bir an durdum. Kişiliğim gerçekten böyle bir bileşimden mi oluşmuş diye kendi kendime sordum. Herbert'ın irdelemesini genel olarak kendime benzetemedimse de konunun tartışmaya değmeyeceğini düşündüm. Bugün ne olduğumu sorduğum zaman kafamdan geçenleri dışarı vurmuş oluyorum Herbert dedim. Şanslı olduğumu söylüyorsun. Yükselmek için kendim bir şey yapmadım. Şansım olduğu için yükselebildim. Biliyorum bunu. Gerçekten büyük bir şanstır bu. Gene de Estella'yı düşündüğüm zaman. Herbert gözlerini ateşten ayırmaksızın. Estella'yı düşünmediğin zaman mı var ki? Diye araya girdi. Nasıl da ince düşünceli bir insandı. Herbert'cığım, işte öyle zamanlarda öyle bir güvensizliğe, öyle kuruntulara kapılıyorum ki. Öyle ya, başkasının eline bakmaktayım. İşleri bozacak 40.000 türlü şey gelebilir başıma. Deminki senin deyişinle tehlikeli bölgelerden uzak dursak da benim ilerisiyle ilgili tüm umutlarım adını anmamıza gerek olmayan tek bir kişinin sözünde durmasına bağlı. Zaten güvenebilsek bile bu umutların böylesine atsız sansız, belirsiz olmaları insanı öyle sallantıda bırakıyor ki hiç içime sinmiyor. Bunları söylemekle içime eskiden beri dert olan ama hiç kuşkusuz en çok dün su yüzüne çıkan tasaları boşaltmış oluyordum. Herbert o şen, iyimser tutumuyla, canım Handel'cığım dedi. Kara sevdanın verdiği umutsuzluktan mı nedir görüyorum. Üzümünü yediğimiz bağ pek alıcı gözüyle bakar olduk. Üstelik elimizde büyüteçle asmaları inceleyeceğiz derken bu bağın en iyi yerlerinden birini gözden kaçırıyoruz. Valsin Bay Jaggers sana daha başlangıçta Veil nimetinin tüm bağışlarının ilerisiyle ilgili olmadığını, hazırda da bir şeyler bulunduğunu söylemedi mi? Sen de bana bunu anlatmıştın değil mi? Eğer Jaggers sana bunu söylemeseydi bile ki, ben eğer denecek bir yan göremiyorum, zaten işin içine bir eğer dedirtecek yönü olaydı, Jaggers bu işi dünyada üstüne alır mıydı sanıyorsun? Koca Londra'da çürük tahtaya basmayacak tek adam varsa, onun da Jaggers olduğunu hala anlayamadın mı? Herbert'ın çok önemli bir noktaya parmak bastığını yadsıyamazdım. Bunu kendisine böyle zamanlarda hepimizin çoğunlukla yaptığımız gibi biraz isteksizlikle söyledim. Sanki elimden gelse yadsıyacaktım da onun sözlerindeki gerçeklikle haklılığa istemeyerek bir ödün veriyordum. Herbert, elbet önemli bir noktaya dedi. Bana kalırsa kafanı kırsan bundan daha önemlisini bulamazsın. Gerisine gelince bundan böyle sana düşen Vasi'nin bu konuda konuşmasını, açıklama yapmasını beklemek. Nasıl ki o da müvekkilinden bir işaret beklemek zorunda. Zaten göz açıp kapayana dek bir de bakmışsın 21 yaşını bulmuşsun. O zaman sana biraz daha geniş bir açıklamada bulunabilirler. Hiç değilse bu açıklamaya biraz daha yaklaşmış olursun. Çünkü eninde sonunda nasılsa her şeyi söylemeyecekler mi sana? Onun bu neşeli tutumuna karşı gönül borcuyla karışık bir hayranlık duyarak ne iyimser bir yaratılışın var senin dedim. Herbert, o olsun bari. Nasılsa başkaca zırnığım yok dedi. Ha, bak sırası gelmişken hakça konuşayım da. Biraz önce söylediklerimdeki sağlam mantık benim kendimin değil, babamındır. Senin konunda babamın tek bir şey söylediğini duydum. O da benim sana en son söylediğim şeydi. Bu iş sağlama bağlanmış olsa gerek. Yoksa Jaggers üstüne almazdı, dedi. Şimdi Handel'cim, babamla babamın oğlunu bir yana bırakalım. Senin bana açıldığın gibi ben de sana açılmak istiyorum. Ama bundan önce kendimi senin gözünde son derece tatsızlaştırmak zorundayım sevgili dostum. Resmen tiksineceksin benden. İşte bu olanaksız. Bunu dünyada başaramazsın. Öyle bir başaracağım ki dedi Herbert. 1, 2, 3 jump. İşte balıklamasını atladım bile. Handel, benim canım dostum. Herbert her zamanki hafif şakacı ses tonuyla konuşuyordu ama çok ciddi olduğu belliydi. Ayaklarımızı şu ocağın siperine dayayıp laflamaya başladık ya o zamandır düşünüyorum da. Estella sana ayrılan mirasın içinde olamazmış gibi geliyor. Madem ki Vasin ona, onun konusuna hiç değinmemiş. Bana söylediklerini yanlış anlamış değilim ya. Vasin sana Estella'dan dolaylı olarak ya da doğrudan doğruya hiç söz etmedi. Değil mi? Veli nimetinin ileride senin Estella ile evlenmeni tasarladığını sezdirten bir şeyler söyledi mi örneğin? Üstü kapalı da olsa. Hiçbir zaman. Bak Handel, tilki erişemediği üzüme koruk dermiş. Gene de ben böyle bir etkenle konuşmadığıma şerefim üzerine yemin ederim. Handel, ona resmen bağlı olmadığına göre ondan koparamaz mısın kendini? Tatsız konuşacağımı önceden söylemiştim sana. Başımı öte yana döndürdüm. Çünkü bizim batakların denizlerden beri esen rüzgarlarının hızıyla saldıran bir duygu. Köyden ayrıldığım sabah sisler usul usul kalkarken elimi yolu ağzındaki işaret direğine dayadığım zamanki duygu. Yüreğimi kökünden sökercesine sarsmıştı gene. Aramızda kısa bir sessizlik oldu. Sonra Herbert sessiz durmamışız da konuşmamızı sürdürmüşüz gibi. Güzel ama Handel'cığım diye devam etti. Yaratılışıyla başından geçen olayların son derece romantikleştirdiği bir çocuğun bağrında böyle güçlü duyguların kök salması bu işi çok ciddileştiriyor.